Ayrım 14. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 165. 2. Kore'den döndüğünün ertesi günü, öğleyin oğlu ile park kahvesine çıktı pehlivan. Gözün aydın diyenlere çay kahve ısmarladı. Masaları çabuk kalabalıklaştı. Yapraklarını döken akasyaların altında yeniden yeşeriyor gibi sevinçliydi pehlivan. Oğlu sessizdi. Bir baktığı yerden uzun süre ayıramıyordu bakışlarını. "Ne var be Hüseyin?" diyorlardı. "Anlat, ne gördün muharebede? Çok adam öldü mü?" Oğlu "Çok!" anlamına hafif bir baş işaretiyle karşılıyordu soruyu. Pehlivan örtmeye çalışıyordu onun durgunluğunu. "Hep duyardık ya radyoda, dinlemez miydik hep birlik? Okurlardı ölüleri, o günler geçti çok şükür." Başka biri soruyordu. "Çok gavur öldürdün mü?" İrkiliyordu Hüseyin. "Ne olmuşsun be Hüseyin sen böyle? Konuşmasını mı unuttun?" Babası giriyordu araya. "Bakmayın kusuruna, yorgun daha, dinlenemedi, gelemedi kendine. Yunanlılar nasıl dövüşürdü be Hüseyin? Dövüşürdü onlar da. Onlar mı yamandı, bizimkiler mi? Bilemem ki, hep can derdindeydik." Bir Arnavutluk göçmeni giriyordu araya. "Bilmez misin be Yunan'ı? Kolay kolay diş dişe muharebeye girer mi? Olur mu bizimkiler gibi?" Hüseyin mırıldanıyordu yavaşça. "Onlar da üstlerine düşeni yaptı. Onlar da çok ölü verdi. Ya Koreliler? Onlar da." Kahramanlık hikayelerini susamışları, hiç de doyurucu değildi dinledikleri. "Ne olmuşsun be Hüseyin sen böyle? Canlan azıcık, diril. Koskoca gazi oldun, daha ne istersin?" Pehlivan alışamadı diye tekrarlamaya başlıyordu. Dinlenemedi. "Dün gece geldi. Hemen hemen hiç uyumadı. Sabaha kadar anası ile benimle konuştu. Eksik olmasın kardeşleri enişteleri geldiler göz aydına." Meraklılar çabucak çözüldüler masanın başından. Hüseyin kahvenin havuzuna baktı. Yaprak döken akasyalara, alt yaprakları kurumuş palmiyelere, alana. Alandan geçen tanıdıklarını gördükçe yumuşadı yüzündeki gerilim. Durup dururken topuğunu yere vurdu. Masanın kenarını kavradı, sıktı bir iki kez. Elleriyle yüzünü kapadı. "O gün Nihat'la doktor gözün aydın dediler pehlivana. Hüseyin'e hoş geldin dediler." Aradan bir 10 gün geçti. Nihat pehlivanı yolda gördü. "Nasıl oğlan?" "İyi çok şükür." "Nasıl, biraz yardıma başladı mı sana?" Pehlivan Kasım ortalarında bile terleyen alnını sildi boynundaki poşusunun ucuyla. "Ancak kendine gelir bebeğim, ancak düzelir. Hem iyi olsun, hoş olsun, onun sağlığı yeter bana. Yardımı hele dursun şimdi biraz." "Nesi vardı ki?" "Görünüşüne ne bakarsın bebeğim? İçinde var nesi varsa, içinden yıkılmış çökmüş." Sonra anlattı. "Ah bebeğim, bilsen, gece yatağında oradan oraya atar kendini. Yastığa başını koyup uyuyamaz doğru dürüst, sağlam bir adam gibi. Hep tanklar gördüğünü söyler, hep tanklar gelir der üstüme üstüme. Bağırır uykusunda, terliye terliye fırlar. Anacığı bilmez ne yapsın, nasıl oyalasın. Bazen anlatır ne zaman, o zaman anlarım bizim gördüğümüz, bildiğimiz muharebelere benzemez şimdiki muharebeler. İnanır mısın bebeğim, alev makineleri vardı der. Nasıl su fışkırır su hortumu, öyle alev saçar, alev fışkırırmış o makineler. Gökten ateş yağarmış, Allah seni inandırsın. Yüzü koyun uzanır kalırdık der, gülleler düştükçe. Sonra kolumuzu bacağımızı yoklaya yoklaya anlardık ki, gene ölmemişiz. Neredeyse inanmazdık der kolumuzu bacağımızı yerli yerinde bulduğumuza. O ateşlerden kurtulmuş gelmiş, kolay mı bebeğe? Hala inanmaz neredeyse dönüp geldiğine. Kapıyı eller, pencereyi eller, anasının benim ellerimi tutar. Geçsin daha bir iki ay dinlensin. Yardımda geç kalmadı o kadar. Gün gelir biz de yeriz onun bir lokma ekmeğini. 3. Doktor Çetin Özgen'in büyük bir bavulu dolduracak kadar kitabı vardı. Hastalarına baktığı odada açık dolapta dururdu bu kitaplar. Tıp fakültesinden kalma bazı ders kitapları ile sonradan aldığı bazı meslek kitapları dolabın aşağı yukarı iki rafını dolduruyordu. Dolabın üçüncü rafındaki kitaplar ise doktorun öbür yönlerini ortaya koyuyordu. Kolay İngilizce, Kendi Kendine İngilizce gibi bazı kitaplar ile biri büyük, biri küçük İngilizce, Türkçe 2 sözlük, İngilizce 3-5 cep romanından doktorun İngilizce öğrenmeye çalıştığını çıkarabilirdiniz. Aralarında Sinekli Bakkal, Kuyucaklı Yusuf, Kurtuluştan Sonrakiler, Şiir Antolojisi, İnsanları Seveceksin, İlk Aş, Yüzbaşının Kızı, Beyaz Geceler, Kırmızı ve Siyah, Vadideki Zambak gibi kitapların bulunduğu 30-35 cilt ise doktorun edebiyatı sevdiğini, okuma zevkini zaman zaman romanlar, şiirler okuyarak karşıladığını gösteriyordu. Bunun yanında karyolasının altındaki bavulunda duran Marx, Engels ve Lenin'den Haydar Rıfat'ın çevirdiği 3-4 kitapla Laski'nin Sosyalizm Nedir'inden doktorun toplum sorunlarıyla da ilgilendiği anlaşılıyordu. Doktor bir bakışta yerinde mi değil mi anlayacak kadar düşkündü kitaplarına. Son günlerde romanlarının birer birer 2 gün için kitaplığından eksildiğini, sonra gene yerine hem de tam eski yerine konulduğunu görüyordu. Önce Kuyucaklı Yusuf gitti, geldi. Sonra Sinekli Bakkal ile 35 yaş. Ardından yerli yazarlarla yabancılar karışmaya başladı. İlk Aşk, Yüzbaşının Kızı, Beyaz Geceler, İnsanları Seveceksin. Doktor kimin alıp kimin geri getirdiğini ilk günden anladı kitaplarını, ses çıkarmadı. Dahası o günlerde İzmir'e gidip geldikçe Hüsniye'nin seveceğini umduğu kitaplar getirmeye başladı. Pölbak'ın Anasını, Çalı Kuşunu, Gorki'nin hikayeleriyle Benim Üniversitelerimini kattı romanları arasına. 18 yaşına kadar roman nedir görmemiş bir kızda, okuduğu ilk romanın ne coşkular yaratabileceğini doğru olarak kestirebilmek güçtür. Bu coşkular elbette ki kızın yaratılışına göre değişir. Hüsniye gibi konaklarda doğması gerekirken, bir duvarcının kızı olarak dünyaya gelen düş gücü kuvvetli, doğuştan duygulu bir güzeli, okudukları iyice sarstı, şaşırttı. Doğup büyüdüğü kasabanın durgun yaşayışından uzaklaşıyordu okudukça. Aşklar, düşmanlıklar, gözyaşları, sevinçler, ölümlerin durmadan duygularını etkilediği bir dünyada yaşıyordu artık. 3-5 gün kendini Kuyucaklı Yusuf'taki Muazzez sandı. Sırasıyla Yüzbaşının Kızı'ndaki Maria Ivanovna'nın, Beyaz Geceler'deki Nastenka'nın, İlk Aşk'taki Zinaida'nın yürek çarpıntılarına tutuldu. İnsanları Seveceksin'deki Ruth'a büsbütün kaptırdı kendini. Ruth oldu. Sınırdan sınıra, kentten kente kaçtı. Şu da var ki 5 yıl önce bitirdiği ilkokuldan bu yana pek az gazete, dergi geçmişti eline. Nazilerin ne kim olduklarını biliyor ne de Yahudilerle bazı Almanlara neden bu kadar düşman olduklarını anlayabiliyordu. Yalnız okudukça hem Muazzez, hem Nastenka, hem Ruth olabildiğini duyabiliyordu kendinin. Yani hem Müslüman, hem Ortodoks, hem de Musevi ya da hem Türk, hem Rus, hem Yahudi. 5-10 kitap okumakla ayrı ayrı uluslardan, ayrı ayrı dinlerden insanların yaşayıp ölürken, sevip sevilirken birbirlerinin eşi olduklarını anlayabilmişti. İyi ama nedendi bu savaşlar? Nedendi insanlar arasındaki bu ayrılık? Birazcık bilgisiyle düşündükçe içinden çıkamaz oluyor, çamaşır makinesinin kazanına dönüyordu kafası. Hüsniye yalnız kendisini bulmakla yetinmiyordu okuduğu romanlarda. Yakınlarını, çevresindeki insanları da yaklaştırmalarla bir bir yerleştiriyordu romandaki kişilerin kimliklerine. Anasıyla babasını, ablasıyla eniştesini, Gülizar halayı, bazı kasabalıları, en başta da doktoru. Romanların bütün sevilen erkekleri doktordu onun gözünde. Giderek bazen bir romanda iki erkek kahramanının ikisi birden doktordu. Kuyucaklı Yusuf doktordu örneğin. Ama ilk aşkı okurken baba ile oğuldan hangisinin doktor olduğuna karar veremiyor, kendini hiç de zorlamadan doktorun kişiliğinde ikisinin de birleştiğini görüyordu. Okuduklarının etkisi çabuk görünmeye başladı Hüsniye'de. Delişmen, atak halli bir kızdı eskiden. Durmadan güler, önüne gelenle takışıp şakalaşmadan edemez, koşa koşa gider gelirdi evleriyle Gülizar halanın evi arasında. Son bir ay içinde tatlı bir hüzün yerleşti yüzüne. Davranışları duruldu, olgunlaştı. Şimdi daha derin, daha ne istediğini bilerek bakıyordu gözleri. Gülizar halasının taşlığında karşılaştıklarında, elim ucu sende oynayan çocukların takılgan gülüşü yerine bakışlarında etkili bir duyarlılıkla selamlaşıyordu doktorla. Kasım sonlarına doğru bir öğleden sonra Doktor Çetin, Özbek köyünde evlerin yüz numaralarını, su mazgallarını DDT'letmekten döndü. Bürosunda İstanbul'dan gelmiş bir mektup vardı. Bir sınıf arkadaşından geliyordu mektup. Kendisiyle ortak tanıdıklarıyla ilgili haberler veriyordu arkadaşı. Bu haberlerden biri arkadaşının yazarken kestiremeyeceği kadar sarstı Doktor Çetin'i. Senin Leman'da nişanlandı. Bir bakıma çoktan kopmuş bir ilişkiydi bu. Ama taşrada yaşayan yalnız bir insan her şeyden çok anılarıyla avunur. Yaşamına yeni yeni bir şey katamadığı sürece eski ilişkilerinin sürüp gittiğini, bitmediğini, bir gün kuru bir kışın ardından gelen bahar gibi filizler verip dallarını yeşerteceğini sanır. Senin Leman'da nişanlandı. 3-4 kez bu kelimeleri durup durup okudu doktor. Hüzünlendi. Belki de bu haberin etkisiyle biraz yorgun duydu kendini. Kahveye, şehir kulübüne uğramak, ortalarda görünmek istemedi canı. Evine gitti. Giyinik olarak arkası üstü yatağına uzandı. Leman'ı, yalnızlığını düşünmeye başladı. Ama Leman'ı düşünmeye çalıştıkça Hüsniye görünüyordu gözlerinin önünde. Çok geçmeden ipinin çekilerek kapının açıldığını işitti. "Odur," dedi içinden. Genç taze bir soluğun kapıdan taşlığa doğru estiğini duyar gibi oldu. "Gülizar hala." Kapı kapandı. Leman'ı, yalnızlığını falan unutup kulak kesildi. "Gülizar hala namaz mı kılıyorsun?" Doğruldu yatağının üstünde. Taşlıkta adımlarını duydu Hüsniye'nin. Odasının önünden geçiyordu. "Namaz kılıyorsun galiba. Neredesin?" Kalktı, oda kapısını açtı. "Aa," dedi. "Hüsniye, siz evde miydiniz?" İçinden "sanki bilmiyordu namussuz," diye geçirdi. "Korkuttun mu?" Elinde onun kitaplığından aldığı çalı kuşu vardı. Nedenini bilmeden kitabı arkasında saklamaya çalışıyordu. "Neden korkacakmışım? Madem korkmuyorsun, gel öyleyse. Geç içeriye de konuşalım." Hüsniye yerinde iki yana sallandı. "Hiç olur mu? Neden olmasın? Bir kıza, bir kadına sulanırken akıllı konuşabilen erkek kim?" Doktor da düşünme yeteneklerinin buharlaşmaya başladığı o hava içinde saçmalıyordu. "Geç hadi, korkma." "Geçemem, geçemem," diyordu ama yerinden de kımıldamıyordu kafir. "Biliyorum ben senin neyi beklediğini, kolundan tutup içeriye çekmemi, değil mi? Az sonra görürsün sen," diye düşündü doktor. "Ne yapacaktın Gülizar halanı, ha? Söyle bakayım." O güne kadar şeker verir, simit alır, çenesini okşar gibi konuşurdu kızla. Allah kahretsin, gene öyle konuşmuştu. Ne var yani bu kadar çekinecek? Kız büyüyen göz bebeklerini çevirdi doktora. "Ben çocuk muyum?" "Değilsin elbet." "Tabii değilim." "Değilsin. Sen şeker mi şeker bir genç kızsın." Bileğinden yakaladı, kendine çekti kızı. Çalı kuşu Hüsniye'nin öbür elinde kaldı. "Ay, yapmayın." "Güzeller güzelisin." Solukları karışıyordu birbirine. "Yapmayın, kitabınız düşecek." Boynundan, yanaklarından öpüyordu kızı. Sonunda dudaklarını buldu. Kızın ağzının o taze filiz tadını, sürgün özü tadını duydu ağzında. Kız karşı koymayı bıraktı. Doladı kollarını. Kitap elindeydi hala. Doktorun ensesine, saçlarına değiyordu. Doktor kucakladı, yatağa götürdü kızı. 4. Arabalar, deve kolları, yük beygiriyle durmadan çuval çuval zeytin iniyordu kasabaya. Yağhanelerin önünde bir süre sokakta kalıyordu çuvallar. Yağ bulanmış hamallar sırtlayıp çuvalları içeriye çekinceye kadar yeni yükler yıkılıyordu sokağa. Yayalar üstlerine lekelememek için bastıkları yeri kollayarak geçiyorlardı yıkılan yükler arasından. Yağhanelerden çıkan zeytinyağı ile karışık kirli sular akıyordu kaldırımların kıyılarından. Gün geçtikçe kenevir çuvallara sinmiş zeytinyağı ile pirina kokusu sarıyordu kasabayı. Duruşma günü yaklaştıkça Behzat'la daha sık karşılaşıyordu Nihat. O sabah sokaklarının köşesindeki yağ fabrikasına dönüp caddeye çıkınca Behzat'ın sağdaki kahvede sandalyesinden kalktığını, gülümsemeye hazır bir yüzle kahvenin kaldırımından sokağa indiğini gördü. Besbelli yolunu bekliyordu. Canının sıkıldığını gizleyerek verdiği selamı aldı. Yanı sıra yürümeye başlayınca bu kez hatırını sormak zorunda kaldı. "Nasılsın Behzat Efendi?" "Nasıl olayım bebeğim? Kış işte, kışla uğraşırız." Nihat sustu. "Anlamadık gitti bu nasıl kış. Neden? Baksana bebeğim, bir yandan soğuklar artar, bir yandan ortada ne bulut var ne yağmur. Tam 29 gün oldu bugün, gökten damla yağmur düşmedi. O kadar oldu mu? Olmaz mı bebeğim? Hatırlamaz mısın? Te geçen sefer hakim 40 gün geriye attı benim mahkemeyi. 31 Ekim'deydi mahkemem. 4 gün sonra yağmur yağdı. Te şimdi kısmetse bir hafta kaldı mahkememe. O gün bugün yağmur görmedik. Kurudu her taraf. Ekinler hala uç vermedi topraktan. Bir tutam ot bulamayız hayvanları otlatalım. Hayvanın var mı senin? Hep hepsi bir keçim var bebeğim. Ama olsun. Onu da doyurmak için ot ister. Onu da doyurmak dert. Zeytin çeken bir deve kolu geçiyordu yanlarından. Nihat, bu yıl zeytinler yüklü ama, dedi. Zeytin bol. Zeytinden de aldandık bebeğim. Bolluğuna ne bakarsın? 5 kilo tane ancak 1 kilo yağ verir. Kuraklıktan beslenmedi taneler. Ağaçlar hem çok kızıl kuru döktü, hem kalan taneler acı kaldı. Yağlar asitli olacak bu yıl. Nihat'ın konuşmasından cesaretlenmişti. Ne dersin bebeğim? Hakim kısmetse keşfe gider mi bu sefer? Nihat şimdiye kadar belki de 10 kez anlatmıştı ona ne zaman keşfe gidilebileceğini. Yazıhanesinin önündeydiler. Bu kez canını sıktığını gizlemeyi gerekli görmeden, hadi dedi, bana müsaade, duruşma günü gel anla ne olacağını. Yazıhanesine girdi. Behzat caddenin ortasında durmuş, arkasından yazıhaneye girsin mi girmesin mi karar veremiyordu. Kenan görünce kendisinden olsun, biraz yüz bulsa, içeriye girip Nihat'ı rahat bırakmayacağını anladı onun. Kapıyı kapadı. Yerine dönerken, ''La havle!'' dedi sinirli sinirli. ''Ne bela herif bu? Başınızda bunun gibi 10 kişi olsa başka iş göremezsiniz.'' Nihat yumuşuyordu. ''Dert!'' dedi soluğunu boşaltarak. Dosyalarını karıştırmaya başlarken ekledi. 10 kişiye lüzum yok. Biraz daha 100 verecek olsam o tek başına başka iş gördürmez bana. 5. Gerçekten de o günlerde kiminle karşılaşsa kuraklıktan yakınıyordu. Bulutlar çok yükseklerden geçiyor, kümelenmeden dağılıyorlardı. Havalar açık, aydınlık gidiyor. Gene de gün geçtikçe soğuyordu. Kasım sonlarından beri kasabadan görülen dağların tepelerinde kar vardı. Aralığın ilk haftası dolmadan karın örtüsü yükseklerdeki çukurları doldurarak tepelerden aşağılara doğru saçaklanmaya başladı. Büyük Hamidiye, Küçük Hamidiye tepeleri, Çatalkaya'nın iki ucu karlıydı. Körfez'in karşı yakasında yamanların yukarıları karlı, batıda Karaburun dağları karlıydı. Yaşlılar 20 yıldır bütün dağların birden böyle kar tuttuğunu görmediklerini söylüyorlardı. Dağ köylerinden gelen haberler hep kar üstündeydi. Korku panik yaratıyordu. Çatalkaya yakınlarında bir köylünün beygiriyle birlikte kar dolu bir çukura saplanarak donduğu söyleniyordu. Bir oduncu karda yolunu kaybetmiş, 3 gün sonra her nasılsa evine dönünce artık öldüğünü sanan karısı hortlak görmüş gibi çığlıklar atarak karşılamıştı adamı. Geceleri köylere kurtlar iniyordu, hem de daha şimdiden. Ocak, Şubat girmeden. Dağlardaki bazı ağılları kar kuşatmış, çobanlar koyunları ile birlikte ağıllarda kapalı kalmıştı. Büyük küçük herkesin ağzındaydı bu haberler. Herkes duyduğu bu türlü hikayeleri karşılaştıklarına anlatmayı iş edinmişti sanki. Fakat bunları anlatanların anlattıklarına inanmaz gibi bir havaları vardı. Anlattıklarını kendilerinin görmediklerini çabuk belli ediyorlar. Karşılarındakinin yüzüne doğru olabilir mi bu dediklerim, böyle sürüp gider mi bu kış der gibi bakıyorlardı. Gerçekte doğruluğunu yanlışlığını bilen yoktu bu söylenenlerin. Her ağızda abartılı abartıla olayların nerede ne zaman geçtiği anlaşılmaz oluyor. Anlatılanlar doğru olmaktan çok, çok soğuk geçen yıllardan belleklerde kalmış, çok soğuk bölgelerden aktarılmış hikayelerle karıştırılmışa benziyorlardı. Bütün bu hikayelerin etkisiyle uzaktan görünen dağlar daha soğuk, daha suskun duruyor, ilkel insanlardaki dinsel konulara benzer duygular uyandırıyordu bakanlarda. Nihat Behzat'la olan bu son karşılaşmalarından 2 gün sonra köprü başında İbrahim Kahya ile karşılaştı. Kahya'nın acelesi var görünüyordu. Fakat Nihat'ı görünce gene de durdu, hatırını sordu. Nihat hatırını sorunca, ''Benim haberler kötü.'' dedi. ''Niye?'' ''Hiç sorma, yem derdindeyim. Bulunmuyor mu?'' Hem zor bulunuyor hem de pahalı. Kahya yorgun, uykusuzdu. 2 haftadır sakal tıraşı bile olmamıştı. Anlattı. Bu kıraklık yaktı bizi, yıktı, mahvetti. Bugün 31 gün oldu, yağmur yüzü görmedik. Bu gidişle göreceğimiz de yok. Bunu söylerken havaya baktı. Koyunlar aç, ölmesinler diye yemle besliyoruz. Nihat gönül almak için, belki havalar döner diyecek oldu. Kahya'nın umutsuzlukla gerildi yüz çizgileri. Dönmez. Ben Karaburun dağlarına bir baktım mı anlarım. Daha en azından 5-6 gün yağmur yok havada. Halimize gökler acısın. Hem yağsa ne olacak sanki? Bu soğuklar kırılmadıktan sonra hayrı ne? Soğuktan ot mu sürer bu donmuş toprak? Önemli bir şey unutmuş gibi ceket cebinden büyük kulüp paketini çıkardı, cigara tuttu. Affedersin, buyur, aklım karışık bugünlerde. Yak. Nihat'ın aldığı cigarayı yaktı. Kendi cigarasını da yaktıktan sonra iç çekti. Eh, ne yapalım, sağlık olsun, bizim işler böyle. Nihat söz bulamadığından, Allah kolaylık versin, dedi. İbrahim Kahya gülmek istedi, gülemedi. Alaycı yaratılışının bir anlık kıvılcımlanması eriyip kayboldu tasalı üzgün bakışlarında. Allah bugünlerde yem tüccarlarına veriyor vereceğini. Bize bir şey verdiği yok. Keratalar nasıl da bilirler oturdukları yerden kırlarda bir dirhem ot kalmadığını. 10 günde 2 katına çıkardılar yem fiyatlarını. 6. Duruşma günü Behzat uzun süre avucunda ezdikten sonra yine bir 10 liralık uzattı Nihat'a. Tapu kayıtları gelmişti. Yargıç, Kuşçular Muhtarlığından iki tarafın tarlalarının eski yeni durumlarını bilen bilir kişilerin adlarının istenmesine karar verdi. Duruşmayı 18 Ocağı bıraktı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 176.